Spor daima.
Uluslararası jimnastik yarışmalarında sporcular zorunlu ve serbest hareketler olarak iki seride yarışır. Zorunlu hareketler Uluslararası Jimnastik Federasyonu tarafından tespit edilip sporculara önceden bildirilir. Bu seride hareketler esnasında yapılan hatalar veya başarılı performanslar puanınızın ne kadar kırılacağı ya da ne ölçüde yüksek olacağını da belirler. Kısacası her şey çok açık ve nettir. Serbest seride ise performansı peşi sıra 11 orijinal hareketten oluşur. Bunlar zorunlu harekete benzememelidir ve ard arda yapılmalıdır. Güçlük, orijinallik ve yapış yapış başarısı olarak 3 kriterle değerlendirilen bu hareketler klasik bakışla A, B ve C yani normal, zor ve çok zor olarak kategorize edilir. Komeneci saltosu bu açıdan E kategorisindedir. Yani hareketin zorluğu açısından en üst seviyenin de üstünde kabul edilmektedir. Bunca yıl sonra bile aynı saltonun çok az sporcu tarafından tercih edildiğini ve yapılabildiğini düşünürsek, Komaneci'nin nasıl bir yetenek olduğu net olarak anlaşılır. Nadia Comaneci, Montreal 1976 deneyimini kısaca şöyle anlatmıştır yıllar önce. Evet, yaşadıklarım bir peri masalıydı. Bu yüzden hayatımın yazılmasını istemiyorum. Çünkü masal o zaman sevimsiz hale gelebilir. Benim neslimden aldığım ve gelecek nesillere aktarmak istediğim motivasyon. Eğer bir işe başladıysanız, her şey zorlaşsa da asla vazgeçmemelisiniz. 1976 yılındaki başarısı sonrasında bir ara antrenörleriyle çalışması engellenir. Comaneci bu süreçte bunalımlı günler geçirir. 1978 Dünya Atletizm Şampiyonası, Jimnastik Şampiyonası sonrası eski hocalarıyla tekrar çalışmasına izin verilir. Sonuç 1980 Moskova Olimpiyatlarında kazandığı altın madalyadır. 1984'te jimnastiği bıraktığında 5 olimpiyat, 2 dünya, 9 Avrupa altın madalyası vardır. Kendisini yetiştiren Marta ve Bela Karolya çifti 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica eder. Roman Ceaușescu yönetimi Nadia'nın kaçmasını engellemek için yıllardır özel önlemler almaktadır. 1989 yılında Amerika'nın Viyana Büyükelçiliği tarafından ve Macaristan üzerinden Viyana ve daha sonra Amerika'ya götürülür. O tarihten sonra iltica ettiği Kanada'da yaşar. Kül kedisi, Cinderella, kusursuzluğun sembolü ve jimnastiğin prensesi gibi isimlerle anılır Comaneci. Türk jimnastiği üzerinde de etkisi çok büyük olur. Çünkü 1970'li yılların TRT'sinde Nadia Comaneci efsanesini ekranlara taşındığında jimnastikle uzak yakın ilgisi bulunmayanlar bile Nadia Comaneci'yi kahraman ve örnek olarak izlemiştir. Spor, hatta sanat dergilerinin kapaklarını süsler bir dönem Comaneci. Adına sayısız belgesel ve sinema filmleri de yapılır. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'de Spor Daima ekibi olarak sizlere Nadia Comaneci'yi tanıtacağız, hatırlatacağız. Bizim gibi yaşı 50 ve 50 üzerinde olanlar hatırlayacaklar, daha genç kuşaklar da Comaneci'yi tanıyacaklar. Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, teknik kumandada sevgili Tolga Kökten, programın ve mikrofonun başında prodüktör ben Murat Örem ve telefon hattımızda da iki değerli konuğumuz. Programımızın daimi konuğu ve zaman zaman telefonla da bağlandığımız, daha çok stüdyoda ağırlamayı yeğlediğimiz sevgili Özkan Pekesen ve İzmir'den de Profesör Doktor Spor Sosyoloğu sevgili Ahmet Talimciler hocamız. Özkan'a ve Ahmet Hoca'ya merhaba diyorum aynı anda. Onlar da herhalde bana bir merhaba diyecekler.
Merhabalar.
Merhaba Murat Bey.
Özkan ve Ahmet Hocam.
Merhaba Murat Bey. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyiz, iyiyiz. Biraz zor duyuyorum Tolga. Her iki sesi de biraz açarsan. Hocam sen uzaklarda olduğun için önceliği sana verelim. Özkan kibar adam, ben Ankara'dayım diye merhabayı sana bıraktı. Sen de ona bıraktın. Bir sessizlik oldu 5-10 saniye. Radyo yayıncılığında ciddi bir şeydir 5 saniye sessizlik bile. Sessizliğe izin vermeyelim. Seninle başlayalım. Tamam. Neler söyleyeceksin sevgili hocam?
Yani sizin şu az önce konuştuklarınızı dinledim. Hakikaten bir anda beni de çocukluğuma götürdünüz. Çünkü Nadia Comaneci aynı zamanda sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'de de çok büyük etkiler bırakmış isimlerin başında geliyor. Hı hı. Yani 1970'ler dediğimizde Türkiye'de dünya çapında ki isimleri şöyle düşündüğünüzde işte futboldan birileri gelirken jimnastik dediğiniz anda İşte Nadia Comaneci, boks dediğiniz zaman Muhammed Ali. Yani böyle belli başlı isimler var. Bu isimlerden
bizden Cemal Kamacı değil mi?
Tabii. Yani bizden Cemal Kamacı. Tabii burada özellikle şunun altını herhalde çizmek lazım. O dönemin TRT'sini yönetenler, TRT'yi yurt çapına yayanların hakikaten spora çok büyük katkıları olduğu ve bu açıdan da onlara bir defa daha teşekkürlerimizi iletmemiz gerektiğinin altını çizeyim. Çünkü o sayede biz çocuk halimizle televizyon ekranlarında, radyolarda farklı spor dallarını tanıma, onlardaki isimleri öğrenme imkanı edinmiştik.
Aslında hocam bugünün başarılarında, bugünün TRT'nin bir dünya markası olmasında o günlerinde emeklerinin olduğunu vurguluyorsun. Bugün artık iki ayrı spor kanalıyla tüm dünyaya 24 saat yayın yapan bir ayrı bir spor kanalı bile olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bir dev kurumdan değil mi?
Kesinlikle haklısınız ve yani o dönemin bütün zorluklarına rağmen bize gerçekten çok büyük bir işlevi yerine getirerek dünyanın sporunu bizim ülkemize, bizim evlerimize taşıdığı için tekrar kendilerine teşekkürü borç biliyorum. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok büyük bir işlev yerine getirdiler. Çünkü yeniden Comaneci'ye döndüğümüzde yani olimpiyatlar, dünya şampiyonaları, dünya atletizm yarışları bunlar TRT aracılığıyla bizim görebildiğimiz organizasyonlardı ve gerçekten çok çok kıymetliydiler. Yani şimdi yaşları genç olan arkadaşlarımızın, bizi dinleyenlerin anlayamayacağı bir farklılık var burada. Tabii. Yani o farklılık da şu: çok az sayıda spor organizasyonundan söz ediyoruz. Yani biz kafamızı yer çevirdiğimizde spor organizasyonu göremiyorduk. Hı hı. O yüzden bunlar çok kıymetli organizasyonlardı ve bu organizasyonlarda da biz bugün hala dünya çapında olan bir isimden söz ediyoruz. Yani hı hı. Nadia Comaneci gibi. Hı hı. Yani jimnastik sporuna damgasını basmış olan bir ismi konuşuyoruz şu anda. O açıdan da 1976 Montreal, ardından gelen işte 1980 Moskova Olimpiyatları ve o çizgide ortaya koyduklarıyla gerçekten muhteşem bir kariyer ve tam da sizin konuşmanızda söylemiş olduğunuz gibi bir peri masalı. Yani gerçekten bir peri masalı.
Sevgili hocam, 1976 Montreal'i hatırlıyor musun? Ben mesela 8-10 yaşlarında bir çocuktum ve net olarak hatırlıyorum. Yani o Comaneci'nin evlerde, Türkiye'deki evlerde de 10 tam puan alıp herkesi büyülediği yayını hala gözümün önüne getirebiliyorum bugün.
Şimdi hatırlıyorum. Ben de 6 yaşındaydım ve aslında izlediğim ilk büyük organizasyon olduğunu söyleyebilirim. Yani o 1976 Olimpiyatları benim çocukluğumdaki iz bırakan organizasyonlardan bir tanesiydi. Ondan bir sonraki de işte Arjantin'de düzenlenecek olan o dünya şampiyonası olacaktı.
Tabii, dünya kupası yani, değil mi? Dünya
bu,
futbol kupası.
Bu iki organizasyon aslında benim çocuk aklım içerisinde çok önemli yerler teşkil ediyorlardı ama sizin söylediğiniz gibi yani o tam puan alma, 10-10-10 arka arkaya bütün onları toplaması müthiş bir şeydi ve hakikaten benim de gözümün önünde hala. Yani o tek kanal, siyah beyaz ekranda küçük evlerimizde büyük bir dünya açmıştı bize Nadia Comaneci.
Ki yani özellikle jimnastikte not veren hakemler bir dönemin okullarının sıfırcı hocaları kadar meşhurdurlar değil mi? Yani mükemmel puanı asla ve kata vermezler diye zihinlerde böyle bir imaj vardır. Bilmiyorum, abartıyor muyum?
Kesinlikle haklısınız. Orada şöyle bir durum var. Yani jimnastik sporunda 10 tam puan alabilmek o kadar kolay bir durum değildir. Yani hakikaten çok çok zorlu bir süreçtir o. Hı. Yani 10 tam puanı almak için gerçekten çok büyük bir yetenek olmanız gerekir. Hani bir tane alırsınız, iki tane alırsınız ama hepsini birden toplamak bu muhteşem bir kariyerin göstergesidir. Zaten Montreal Olimpiyatlarındaki bu başarı aslında tam da bunu ortaya koyuyor ve jimnastik sporunun prensesi, o kül kedisi olarak bizim önümüze çıkan Komaneci aslında bize bambaşka bir boyutu da bizim önümüze açmış oldu. O organizasyonla beraber.
Hocam,
ne mutlu bizlere ki sizde de bana da yaşı belli bir şeyin üstünde olanlara ki bunu görebildik. Yani bunu görme şansı elde edebildik.
Tarihe tanıklık ettiğimiz dönemlerdir onlar. Hocam hattasın. Sevgili Özkan da alsın sözü. Onun da çünkü...
Tabii.
Bu az önce dinleyicilerimle paylaştığım metin yine Özkan'ın emeğiydi. Onun derleyip toparladığı bilgilerdi. Bizler daha çok anılara yaslanıyoruz. Özkan anıların üstüne bir de bilgileri ekliyor. Bizi o manada da destekliyor. Her programda sağ olsun. Evet Özkan, seninle devam edelim. Sen yine gerek görürsen Ahmet Hocam söze gir.
Öncelikle Ahmet Hocam'a merhaba demek istiyorum uzun bir dönem sonrasında. Hı-hı. Sevgiler, saygılar. Dedikten sonra 1976 ile ilgili önümde birçok not var ki onu sizin de söylediğiniz gibi hemen hemen aynı jenerasyonuz. Çok farklı şeyleri öğrendik, bizatihi televizyondan seyrettik. Mesela o dönemde yani 1976 olimpiyatlarında bir takım başka farklı isimler de bizim dünyamıza girdi sporda. Hı hı hı. İşte Rus Alexei'yi halterde, işte Cornelia Henler'i yüzmede. Bir dönem herkesin konuştuğu ismin üzerine espriler yaptı. Futbol dalında kaleci Tomaszewski'yi orada gördük. Lato'yu orada gördük. Dolayısıyla bizim hayatımızda çok büyük yansımaları oldu. Ertem Eğilmez filmlerinde bile Montreal Olimpiyatlarından bahsedildi. Hı hı. Hani o Hababam sınıfından meşhur bu sene ben neredeydim der ya Şener Şen. O kadar insanların hayatına girmişti. Dolayısıyla o dönemi herkes son derece net hatırlıyor. Çünkü karşımızda bu başarıyı elde eden kişi bu kadar büyük ve halen etkisini devam ettirmesinin temel sebebi henüz 14,5 yaşında olması. Hı hı. Yani siz mükemmele erişiyorsunuz fakat yaşınız 14.
Evet.
Dolayısıyla kendisiyle daha sonra yapılan röportajlarda şunu söyledi Nadia Comaneci. Ben bir rutini gerçekleştiriyordum aslında. Yani her gün antrenman yapılıyordu. Antrenman teknikleri belliydi. Başarının sırrı sonsuz kez, yani sonsuz kez diye bir şey yok tabii de, sonsuz hareketler serisini denemekti, tekrar etmekti. Hı hı. Ve bunun getirdiği bir rutin aslında bizim için son derece doğaldı. Ve çok büyük bir avantajım vardı. O avantaj da şuydu. Henüz olimpiyatın stresini hissedecek bir psikolojinin dışında bir çocuk olmamdı belki.
Çok önemli. Bu kısmı çok önemli. Bak yani o yetişkinlerin yaşadığı travmayı, gerilimi yaşamadığını söylüyor bir çocuk olmanın.
Ve bir rutini gerçekleştirdiğini zannettiğini düşünüyor o aralar. Hatta şöyle de devam etmiş. Önümde sadece bir dakika, 10 saniyem var. 4 gün yok, 1 hafta yok. Ve bu an içerisinde şu an şimdi onu yapmalıyım. Ve çok ciddi bir seyirci kitlesi var. Hı hı. Çocuk olmasının bir avantaj olduğunu söylüyor. Kendisinin neler yaptığını, işte bu demin Ahmet Hocam'ın da söylediği gibi, metinde de olduğu gibi peri masalına dönüşmesini belki 40 yıl sonra fark edebiliyor. Nasıl büyük bir şeyi gerçekleştirdiğini, hı hı, 40 yıl sonra fark edebiliyor. Dolayısıyla Nadia Comaneci insanların hayatına bu şekilde girdi. Ve tabii ki onu yetiştirenler de var. Hı hı. Kendisine sorulduğu zaman yetiştirenlerin payı nedir diye. O sadece ve sadece işin sırrını tekrar olduğunu söylüyor. Hı-hı. Ve buz pateni hocalarında da vardır bu, bilirsiniz, böyle yakın bir çekimlerde çok ciddi kişiliklerdir.
Evet.
Sadece kusursuzu arayan tiplerdir. Biraz önce senin de söylediğin gibi abi. Jimnastik hocalarında da böyle bir şey var. Kim olduğunuz önemli değil. Hareketi ne kadar doğru yaptığınız ve ne kadar...
Ya da bir önceki giren... turnuvada bütün altın madalyaları toplamış olmanız da önemli değil. Önemli olan o zirvede durabilmek, değil mi? O yüzden dediğin gibi o hocalar... Çok tavizsiz karakterlerdir. Böyle bakışları, duruşları, tamam kazandın ama devam edeceksin. Bakışı hepsinin yüzüne yansır. Çok doğru bir tespit yaptın.
Şöyle kısa. kısa bir not daha vereyim. Yarışma gününe dönersek, hı hı, asimetrik panellerde yarışılacak son gündür. İlk müsabaka gününde kendisi çıkar sahneye. Zorunlu bir tur olduğu için herkes kendi hareketlerini yapar. Sıra kendisine geldiği zaman biraz önce söylediği gibi bugün hala röportajlarında aynı şeyi söylüyor. Bir rutini gerçekleştirin. Ama birdenbire hareketler bittiğin zaman etrafıma baktım. İnanılmaz bir alkış vardı. Hı hı. Bu arada dönüp scoreboard'a baktığı zaman kendi numarası 0.73. Fakat kronometrede sadece 1 yazıyor. Yani farklı ifadeler yazıyor. Sonucu yazamıyorlar. Çünkü hı, dönemin bilgisayar sistematiği 10 numarayı yazma gibi bir şeyi göre ayarlanmamış. Hı.
Yani bu birin arkasına 2-0'ı kurgulamamışlar. Hı hı.
Bir aksama oluyor. Çünkü onu tam puanı gösteremiyor bilgisayarlar. Bir sıkıntı var. Nedir ne değildir falan. Ondan sonra bütün hakemlerden 10 puan aldığı öğrenilince gerçekten çok büyük bir şaşkınlık oluyor. Belki olay tarihsel boyutu biraz da burayla da ilgili.
Çok enteresan ama. Hakikaten yani, o hani ikili bar mı denir ondan böyle atlayıp tak diye bir milim sekmeden zemine ben oturduğunu, yani ayakları üzerinde oturduğunu hala gözümün önünde.
Şimdi ondan önce bir Rus Olga Korbut vardır mesela. Tabii. O da 1972'de inanılmaz gösteriler yapmıştır. Ve onun üzerinde kimsenin çıkmayacağı neredeyse düşünülür. Hı hı. Fakat saniye 14, dediğim gibi 14-14,5 yaşında daha henüz çocuk olan biri çıkar. O şeylerin, çıtaların boyları da 1.60'da 2.40'tır. İkisi arasında, hı, kesinlikle inanılmaz bir gösteri yapar. İş jimnastik olmaktan çıkmış, artık sanatsal bir duruma gelmiştir. Ve zaten biraz önce senin okuduğun gibi zorunlu hareketler var, artistik hareketler var. Onun bir dizilimi var. O kadar ustalıkla sergileniyor ki o. Yani hakemler hem de herkes, biliyorsunuz mükemmel herkes farklı ya da güzel herkes farklı ve göreceli olduğu için farklı değerlendirir. Herkesin ama herkesin yani büyük bir şaşkınlıkla bu 14 yaşında çocuğu seyrederken hissettikleri ve televizyonda zaten mesela o günler telesafir günlerdir, biraz önce en başta söylediğiniz gibi.
Tabii.
TRT işte sürekli programlarını vermektedir. Bütün programlar sonuna kadar seyredilir. Biz jimnastikle de o dönemde tanışmıştık. Bir kızın dengeden düşecek diye ödümüz patlamıştı mesela. Ben onu hatırlıyorum.
Tabii.
Ama o onun üzerinde o kadar dikkatlidir ki sanki normal kocaman çok geniş bir yolda yürür gibi de hareket etmektedir. Yer hareketleri vesairesinde hepsinde müthiş bir performans çizer. Dolayısıyla işte o metinde de olduğu gibi herkesin sevgilisi haline gelir. Türkiye'deki 80'lerde basketbolun ünlü olduğunu düşünürsek jimnastik de o dönemde çok popüler değildir. Ama belki de basketboldan daha önce Türkiye'de jimnastik oluşumuna başlar. Böyle bir etkisi var.
Çok doğru, çok doğru. Sevgili dinleyiciler, ismini andığımız Nadia Comăneci, Kasım 1961 Romanya doğumlu. Jimnastik kariyerinde 5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olimpiyat madalyasına sahip. 76 Montreal Yaz Olimpiyatlarında bütün hakem heyetinden 10 üzerinden 10 tam puan alan ilk ve tek isim. Jimnastik sporunun bütün dünyada popüler hale gelmesinde belki de en önemli kişilik. Bu arada Nadia bir Rumen ismi değil, aslında bir Rus ismi ve kelime karşılığı anlamı umut. Nadia Comăneci, Belia Caroli, Roman jimnastik antrenörü tarafından bir oyun bahçesinde keşfediliyor ve jimnastiğe 6 yaşında başlıyor. Marta ve Belia Caroli çifti tarafından keşfedilmesinin onun için büyük bir şans olduğu söyleniyor. Çünkü Caroli çifti dışa kapalı Romanya'nın en yetenekli antrenörleri olarak da biliniyorlar. O dönem ve 1970'te en genç jimnastikçi olarak milli takımda seçiliyor. Bir yıl sonra yani 10 yaşında ülkesi adına ilk altın madalyayı kazanıyor. 10 yaşında sevgili dinleyiciler. 5 yıl sonra yani 75'te Norveç'te yapılan Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda ikinci olduğu yer jimnastiği dalı dışında her dalda birinci oluyor ve aslında spor dünyası tarafından tanındırılığı bu dönemle başlıyor ve programın başından beri vurguladığımız gibi esas patlama 1976 Kanada Montreal'de oluyor. Olağanüstü performansıyla bütün zamanların en iyisi olarak yorumlanıyor. Henüz 14,5 yaşında olmasına rağmen 8 yıllık bir jimnastik geçmişi var. Kimse performansını tam olarak açıklayacak cümle bulamıyor o dönemde. İzlenen şey bir jimnastik yarışmasından daha çok bir sanatsal gösteri adeta. Az önce Özkan'ın da vurguladığı gibi bu performans aynı zamanda kendinden önce jimnastiğin kraliçesi sayılan Olga Korbut'un adına Korbut saltosu denen çok zorlu bir dönüş hareketinin de efsanesini yıkmış oluyor. Ahmet Hocam hatırlıyorsun değil mi sen de Olga Korbut'u?
Evet.
Neler dersin?
Şunu söylemek isterim. Önce Özkan Bey'e ben de merhaba diyeyim. Onun sesini duydum uzun bir aradan sonra.
Merhaba.
Şimdi gerçekten karşımızda çok küçük yaşta hızla yükselen müthiş bir yetenek var. Ama tabii şu bilgiyi vermek lazım. Söz konusu jimnastik olduğunda çok erken başladığını ve erken de bittiği gerçeğini özellikle bizi dinleyenlere belirteyim. Yani jimnastik sporu 40'lı yaşlara, 35'li yaşlara kadar çok yapılabilecek bir spor dalı değil. Hı hı. O bilgiyi vereyim. Ama tabii ki bütün buna karşın Nadia Comaneci'nin ortaya koyduğu, sizin az önce sözünü ettiğiniz işte 10 yaşında altın madalya kazanmak ve sürekli olarak yukarıya doğru tırmanmak, hı hı. Ve konuşmanızın başında dinlediğim en üstündeki o Comaneci hareketi E kategorisini, hı hı. Hayata geçirmiş olmak müthiş bir durum. Ve kendinden önceki o dönemin en büyük efsanelerinden olarak kabul edilen Olga Korbut'un saltosunu da bir anda tarihe gömüyorsunuz ve bunun da üstüne çıkıyorsunuz. Bu gerçekten spor hayatı boyunca, spor tarihi boyunca çok sayıda sporcunun başarabileceği bir durum değildir. O yüzden gerçekten bir peri masalı bu. Tek şanssızlık şu, yani Comaneci'nin 1980 biliyorsunuz işte Moskova Olimpiyatları
boykot edilen bir olimpiyattır değil mi?
Aynı şekilde 1984'te Los Angeles'ta, tabii, başka bir şekilde boykot edilen olimpiyattır. Yani Comaneci'yi belki de 84'te de görebilsek ve orada da çok büyük bir ihtimalle altın madalya alacak ve o sayı yükselecekti. Hı hı. Bu en büyük şanssızlık bu. Yani sporun zaman zaman siyasetle olan o kesişim noktalarında karşı karşıya kaldığı bir takım olumsuzluklar Nadia Comaneci'nin belki de alabileceği altın madalya sayısını ve bizim onu izleyebileceğimiz olimpiyat sayısını ne yazık ki azaltmış oldu.
Çok güzel tabir ettin hocam. Yani sporla siyaset bu manada ters düşerek, karşıt kutuplar olarak her çarpıştıklarında kaybeden aslında spor oldu değil mi? Dünya arenasında.
Kesinlikle öyle oluyor. Yani spor aslında kaybediyor.
Tabii. Şimdi sevgili hocam sana bir soru yönelteceğim. Cevabını alacağım ve teşekkür edeceğim. Sonra bir 5 dakika Özkan'la da devam edeceğiz. Bir tarafın ciddi manada sosyolog olduğu için aslında bu bilgi başlı başına bir başka konu ama değinelim geçelim bu programda. Bu tür bireysel sporlarda özellikle işte 1990'a kadar Doğu bloku ülkelerinin açık ara bir üstünlüğü var tüm dünyada. Evet. Fakat bu işin görünen ışıltılı yönü. Fakat arka plana baktığımızda bu insanlara, bu genç çocuklara Doğu blokunda ödetilen ciddi bedeller de var. Neler söylersin bununla ilgili?
Şimdi burası aslında gerçekten sizin söylediğiniz gibi yani çok uzun uzadıya konuş, belki de üzerinde birkaç program yapılabilecek bir şey ama evet. En genel anlamda şunları söyleyeyim. Doğu bloku ülkelerinde sporun gerçekten de o siyasetin belki de bir anlamda spordaki başarıları kendi başarısı olarak göstermek için sporu bu kadar çok kullanmasının çok önemli bir etkisi var. Hı hı. Ve bunu gerçekleştirebilmek için de spora çok küçük yaşlardan itibaren çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Hı hı. Ama bu her zaman için sportif yetenek ve çalışma boyutunda olmuyor. İşin içerisine bugün hala anılan doping skandalları girmeye başladı.
Tabii.
Ve o doping skandallarıyla beraber siz de hatırlayacaksınız, ben de çok iyi hatırlıyorum. Yani o seyrettiğiniz TRT ekranlarında gördüğümüz 70'lerin sonundaki organizasyonlar, 80'lerin başındaki o siyah beyaz ekranlarda gördüğümüz özellikle kadın sporcuların cirit atma, disk atma, gülle atma, buralarda yarışan kadın sporcuların pek kadın gibi olmadığı, erkeksi bir takım kas yığınlarına sahip oldukları, evet, bizim de dikkatimizden kaçmıyordu.
Yani bir orada bir dopingli fiziksel zorlama olduğu bizim bile gözümüzden kaçmıyordu değil mi?
Evet, yani çünkü yani işte Batı o klasik o dönemdeki farklı ülkelerle Doğu Alman, özellikle Doğu Alman, hı-hı, sporcuları gördüğümüzde arada büyük farklılıklar hemen net bir şekilde sizin önünüze de çıkıyordu. Yani tabii, orada bir tarafta Batı Almanya'daki, Federal Almanya'daki kadın sporcuyla Doğu Doğu Almanya'daki kadın sporcu arasında aynı sportif organizasyon içinde bile fiziksel anlamda farkları görebiliyorduk. Yani böylesi bir farklılıklar söz konusuydu ki zaten o farklılıkların yıllar içerisinde bazı alanlarda dopingli olduğu tespit edilmesiyle madalyaların geri alınması söz konusu oldu. Ama bazı alanlarda hala o Doğu Alman sporcuların rekorlarına hala erişilebilmiş de değil bildiğim kadarıyla.
Çünkü o da dediğin gibi bir soru işareti olarak spor tarihinde yerini aldı. Dediğin gibi aslında bu ilerleyen haftalarda bu konuyu da konuşalım. Doping kısmını da konuşalım. Tarihteki doping kısmını da konuşalım. Ya da çünkü işte Doğu blokunda özellikle dünyada ismimiz olumlu geçsin diye böyle böyle hakikaten köleleştirilen binlerce sporcu gerçeğini de vurgulamış olalım, değil mi?
Kesinlikle haklısınız ama doping orada başlayıp bugüne kadar geldiğinde başka bir boyutu da beraberinde getiriyor ki orada işin içerisinde işte daha büyük madalya oradan para alma, büyük getiriler, işin tüketim boyutu girmeye başlıyor. Ama o dönemle üzerinden konuşmaya başladığımızda karşımıza çıkan tabloda tabii ki siyaset ile çıkmaya başlıyor.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Haftaya bir büyük Türk güreşçisini, bir büyük Türk spor insanını, rahmetli Yaşar Doğu'yu anacağız Spor Daima'da. O zaman da sen de uygun olursan yine senin de bu konuyla ilgili görüşlerini alırız. Bu haftalık çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar sunuyorum bütün Spor Daima ekibi olarak.
Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Sağ ol, sağ ol. Evet sevgili Özkan, Ahmet Hoca'yı uğurladık. Bize de bir 5 dakika var. Eda 5 dakika işaretini yaptı. 5 parmağıyla o 5 dakikayı dolu dolu kullanalım. Ahmet Hoca'ya yönelttiğim soruyla ilgili senin de kısa bir cümleni alayım. Sonra aktarmak istediklerini sen yine aktar. Ne diyorsun? 1970'lerin ikinci yarısıyla özellikle 80'e kadarki dönemde o Doğu blokunun bireysel sporlarda daha çok bariz bir üstünlüğü vardı ama o bariz üstünlüğün arka planında da Ahmet Hoca'nın da vurguladığı gibi işte doping gerçeği de vardı ve gerçekten makineleştirilen, hiçbir duygusallığına önem verilmeyen o gepgenç çocukların, kızların, oğlanların da adeta bir yarış atı gibi dünya ölçeğinde sirk canlıları gibi 24 saat çalıştırmaları da vardı. Neler söyleyeceksin?
Şimdi doping her zaman sporun başının belası olmuştur. Önünde geçirmek için ciddi laboratuvarlar kurulmuştur. Uzun bir hikayesi vardır dediğin gibi senin de. Bunun üzerinde başka da bir program mutlaka yapmak gerekir. Hemen şunu söyleyeyim. Bakın 76 Montreal'den bahsediyorduk ya. Onun futbol finalinde şampiyon Demokratik Almanya'dır. Tıpkı bu bahsettiğin şeylerde orada başlamış mıdır, başlamamış mıdır? Bu konu hakkında çok önemli veriler
şimdi,
yok ama.
Şimdi şunu da söylemeden, şunu da eklemeden duramayacağım. Sen jargona uygun konuşuyorsun. Demokratik Almanya diyorsun da Demokratik Almanya dediğimiz ya aslında Doğu blokunun bildiğimiz değil mi Stalinist Almanya'sıydı. Demir perde ülkesiydi. Özgürlüklerin tümüyle kısıtlandı.
Doğu
Almanya'ydı. Adındaki demokratik kısmı genç kuşakları yanıltmasın. Biz tarihin içinden geliyoruz. Bunu hatırlatalım.
Bu düzeltme için teşekkür ederim. Hemen devam edeyim. Bakın orada zaten kendini göstermişti ki karşısında Polonya vardı. Polonya o dönemin en iyi futbol takımlarından bir tanesidir. İşte bahsettiğim gibi Latolar, işte çok önemli oyuncular vardı. Devamında özellikle yüzme ve trampolin gibi alanlarda bu tür şeylerden çok duyduk, okuduk. Ama 76'nın büyüsü dediğim gibi aslında Komaneci'nin ta kendisidir. Bu kirli dünyayı bir kenarıya bırakırsak ama kendi ülkesinde de bu tür bir şey, kendi ülkesinde bu tür bir demir perde ülkesiydi. Ve gerçekten büyük sıkıntılar yaşadı. Çünkü kendisini eğiten eğitmenleri, o Karolik Şef'te bir şekilde iltica ettikten sonra kendisi ciddi anlamda bir kafes içine alındı. Çok kötü günler geçirdiğini.
Ve şu anda niye olarak Kanada'da? Şu anda niye Kanada'da? O da o dönemin koşullarından kaçmak zorunda kaldığı için. Kanada'da tıpkı çeşitli vesilelerle rahmetle andığımız Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'dan Türkiye'ye, ana vatana koşup gelmesi gibi değil mi?
Aslında hikaye birebir aynı. Çünkü kendisini daha hep röportajlardan öğreniyoruz bunları. Kendisi diyor ki elbette ben ülkemi seviyorum. Ben oraya aitim ama ciddi bir sıkışma duygusu var. Ben bütün Romanya'daki normal kız çocukları gibi değildim. Konumum gereği 10 yaşındayken daha hiç kimsenin hayal edemediği ülkelere gittim ve geldim. yaşamım tamamen farklıydı. Ama benim eğitmenlerimin dışarıya iltica etmesinden sonra ciddi anlamda bir yani böyle bir kafese alındığım gibi bir duygu var. Ve oradan dış ülkeye gittiği zaman, yani Amerika'ya gittiği zaman kesin kararlı olduğunu görüyoruz ki daha sonra, bakın çok ilginç bir tespit, yine bu da sosyolojik bir tespit olabilir. En azından ben böyle düşünüyorum. 89'da Çavuşescu'nun yıkılışı ve 91'de Berlin Duvarı'nın yıkılması aslında sporun da çok bir etkisi olan bir şeydir bence.
Tabii ki, tabii ki,
çünkü,
tabii ki.
Çünkü eğer siz 10 yaşında çıkıp bütün dünyayı etkilemişseniz, o bahsettiğim kusursuz tavırla ya da hareketle onu sanatsal hale getirdiyseniz, tıpkı Muhammed Ali gibi ya da başka sporlardaki Hüseyin Bolt gibi mesela, artık dünya, siz dünya size sahip ya da siz dünyaya sahipsiniz ve herkes sizi tanımak durumunda.
Evet.
Romanya'yı o dönemin koşullarında düşünürsek o kadar
son ince 15 saniye ki, Özkan.
Dolayısıyla şey var, yani sporun da bu anlamda çok büyük etkisi var. Bu tür siyasi gelişimlerin, değişimlerin de içerisinde spor var. Onlar bir şekilde doping yapıyorlar ama bunlar çok daha önemli, insanlara pozitif dopingler yaptı. Yani bir Nadia Comaneci'yi izlemek bence dünyayı daha da güzel bir hale getirdi. Tıpkı
tamam, bu cümlenle bağlayalım. İlerleyen haftalarda farklı isimlerle yine dinleyicilerimizin karşısında olalım. Sana da çok teşekkür ediyorum sevgili Özkan Pekesen. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima ekibinden bu haftalık bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada tam karşımda sevgili Tolga Kökten ve programın mikrofonun da başında ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Spor Daima ekibi olarak Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan görüşmek üzere.
Spor Daima. Spor.